38. ayrım, sayfa 470. Yasalar Osmanlı şehzadelerini eşyalarını toplayıp ülkeyi terk etmeleri için 10 gün süre vermişti. Halife ise hemen ayrılmak zorundaydı. Yasa oylanır oylanmaz İstanbul valisi ile emniyet müdürü doğruca Dolmabahçe Sarayı'na giderek Abdülmecid'e derhal yola çıkmak için hazırlanmasını söylediler. Öfkeye kapılan halife valiyi kovdu. Bunun üzerine emniyet müdürü gerekirse kendisini zor kullanarak götürmek için emir aldığını bildirdi. Saray sarılmış ve telefon hatları da kesilmiş olduğundan Abdülmecid'in boyun eğmekten başka çaresi kalmamıştı. Orient Express'in son durağı olan Sirkeci Garı'na götürülüp Avrupa'ya giden trene bindirileceği söylendi. Aslında daha farklı bir plan yapılmıştı. Halkın tepkisinden çekinen yetkililer daha az dikkat çekecek bir çıkış yoluna karar vermişlerdi. Halife ile ailesini ve görevlileri arabayla Çatalca'ya götürüp İstanbul dışından trene bindireceklerdi. 4 Mart 1924 sabahı saat 5'te Halife Abdülmecid yanında 4 karısından ikisi, oğlu, kızı, baş mabeyincisi, özel doktoru ve katibi ile birlikte yola çıktı. Gece yarısına kadar Çatalca tren istasyonunda Orient Express'in gelmesini beklediler. Trene eklenen özel bir vagonla İstanbul valisi sürgünlerle görüşmek için gelmişti. İçinde 2000 İngiliz lirası ve İsviçre konsolosunun hazırladığı geçici vizeler bulunan zarfı halifeye verdi. Abdülmecid bir basın bildirisi yayınlayıp ulusun kararına boyun eğdiğini ve bundan sonra yalnızca güzel sanatlarla ilgileneceğini açıkladı. Ama halifenin boyun eğmiş tavrı uzun sürmedi. Tren Bulgaristan sınırını geçer geçmez bir bildiri daha yayınlayarak kendisini makamından alma kararını geçersiz saydığını açıkladı. Ne yazık ki pek az kişinin bu konuya aldırış ettiğini fark edecekti. İsviçreli yetkililer birden fazla kadınla evli olanların ülkeye girmesini yasaklayan yasadan onu muaf tutmak için belirli formaliteleri yerine getirirken sınırda beklemek zorunda kaldı. Kısa bir süre sonra bu ülkenin çok pahalı olduğunu anlayarak Nice'e taşındı. 1944 Ağustos'unda Paris'te öldü ve Medine'de gömüldü. Mezarının Türkiye'ye getirilmesi için ailesinden gelenlerin yaptığı çağrılar her seferinde reddedildi. Abdülmecid'in sürgün edilmesinden birkaç gün sonra Osmanlı Hanedanlığı'nın 116 mensubu daha sınır dışına sürüldü ve birçoğu tekrar İstanbul'u göremedi. Dipnot: Abdülmecid'in görevinden alınıp sürgüne gönderilmesinin ayrıntıları için Seçil Akgün sayfa 195-214. Hanedanın kadın üyelerinin ülkeye giriş yasağı 1952'de, erkeklerin ise ancak sürgünden 50 yıl sonra 1974'te kaldırıldı. Dipnot: Özerdim sayfa 138-139. İslami kuruluşların laik devlete tabi olması o tarihten bugüne Türkiye'de tartışma konusudur. Ama monarşiyi yeniden canlandırmak için hiçbir girişimde bulunulmadı. Mustafa Kemal'in hanedanı suçlama politikası en iyisinden gereksiz, en kötüsünden haince bir kalıcı etki bıraktı. Sultanlarla şehzadeleri geride beş parasız kalan hizmetçilerinden başka özleyen olmadı. Boş kalan sarayların çoğu aradan geçen yıllar içinde harap oldu. İmparatorluğun arması olan tuğralar ya zamanla soldu ya da binaların cephelerinden söküldü. Ancak son yıllarda Osmanlı hanedanının sanatsal ve mimari mirasını onarmak için ciddi bir çaba gösterilmeye başlandı. 1924 yılında Türkiye'nin başka sorunları vardı. Mustafa Kemal 1927'deki nutukta meclis halifeliği kaldırıldığında Türk milliyetçilerine destek veren Hint Müslümanlarına teşekkür etmek için giden heyetin başkanının başka ülkelerde yaşayan Müslümanların onu halife olarak görmek istediklerini aktardığını belirtecekti. Bu öneriyi saçmalık olarak nitelendirip reddetmişti. Halife bir devlet başkanıydı ve yabancı Müslümanların da kendi hükümetleri olduğuna göre yaşadıkları ülkelerin sınırları dışında bulunan bir halifenin emirlerini yerine getirecek durumda olamazlardı. Dipnot nutuk sayfa 565. Bu görüş 1924 Mart'ında olduğu kadar taktik nedenlerle halifenin bir süre daha makamında kalmasına göz yumduğu 1922 Kasım'ında da doğruydu. Halifeliğin kaldırılması Mustafa Kemal'in dini devlet işlerinden ayrı tutmak konusundaki kararlılığını gösteriyordu. Bir ay kadar sonra 8 Nisan 1924 tarihinde evlenme, boşanma, miras gibi kişisel davalara bakan şer'i mahkemeler kapatıldı. Dipnot Özerdim sayfa 83. Ertesi gün Mustafa Kemal ile arkadaşlarının pek az dikkate aldığı alkol yasağı da kaldırıldı. Dipnot adı geçen eser sayfa 47. 20 Nisan'da kabul edilen ilk Cumhuriyet Anayasası hala İslam'ın resmi din olduğunu belirtiyor ve 1921'de hazırlanan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'ndaki formülü kullanarak meclisin görevinin şeriat yasalarının uygulanmasını denetlemek olduğunu söylüyordu. Dipnot, Mustafa Kemal Nutuk da 1921 yılında şeriat şartları anlamına gelen ahkam-ı şeriyeden söz etmemeyi yeğlediğini belirtirken, Arapça şer sözcüğünün yasa anlamına geldiğini, Nutuk 475 ve meclisin yasaları uygulayacağının da açıkça bilindiğini söyledi. Ama yine de bu sözcüğe başka anlamlar yükleyenleri ikna edememiş olduğunu da ekledi. Şer ve bu sözcükten türetilen şer'iat ve şer'iye başka hangi anlamlara gelirse gelsin geçerli olan anlamı artık yalnızca İslam'ın dinle ilgili yasalarıydı. Bu nedenle 8 Nisan 1924 tarihli yasa maddesinde mehakimi şer'iyenin ilgası tanımı şeriat mahkemelerinin kaldırılması anlamında kullanılmıştı. Özerdim, sayfa 83. Ama bunlar Mustafa Kemal'in 1926'da söyleyeceği gibi yeni Türkiye Devleti'nin ve Cumhuriyet rejimimizin çağdaş karakteriyle bağdaşmayan deyimler, inkılap ve Cumhuriyet'in o gün için sakıncalı görmediği tavizlerdi. Dipnot Nutuk sayfa 477. Meclis Mustafa Kemal'in istediği değişiklikleri kendisinden beklendiği biçimde onayladı ama kendi haklarını gözetmeye de dikkat etti. Anayasa Komisyonu Cumhurbaşkanı'nın parlamentoyu feshedip erken seçim kararı alma hakkı bulunmasını önermişti. Bu görüş pek de sevimli olmayan anıları canlandırıyordu. İkinci Abdülhamit görünürde anayasadan vazgeçmemişti ama parlamentoyu süresiz olarak dağıtmıştı. Vahdettin ise kendini ve itilaf devletlerini tatmin edebilmek için parlamentoyu iki kez feshetmişti. Bağımsızlığını göstermek için Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanı'na parlamentoyu feshetme yetkisini vermedi. Ancak tartıştıktan sonra bütçe dışındaki yasaları yeniden görüşülmesi için veto edip geri gönderme yetkisini tanıdı. Dipnot Goloğlu cilt 6 sayfa 45-46. Mustafa Kemal meclisi kendi adayları aracılığıyla kontrolü altında tuttuğundan o tarihte bu maddelerin pratikte önemi yoktu. Ama bir parlamenter hükümetin temeli atılıyordu. 16 Nisan'da meclis Türk Milli Direnişi'ne karşı olmaları nedeniyle sınır dışı edilip vatandaşlıktan çıkarılacak olanların listesini hazırlamak üzere toplandığında ateşli bir tartışma yaşandı. Lozan Anlaşması bu kişilerin sayısını 150 ile sınırlamış ve milliyetçi rejimin gözünden düşen diğer insanların affedilmesini sağlamıştı. Meclis bu maddeyi uygulamak için iki af yasası hazırladı ama sürgüne gönderilmeyi hak eden en kötü suçluların kim oldukları konusunda bir türlü anlaşma sağlanamadı. Sonunda liste hazırlanınca İstanbul basını sınır dışı edilecekler listesine aday gösteren Dahiliye Vekili Ahmet Ferit'in tek, Anadolu'ya ilk gittiği zamanlar Mustafa Kemal'e kesinlikle karşı olduğunu belgelerle kanıtladı. Bu suçlamayı Mustafa Kemal'in eski dostlarından olan ve her zaman aksini iddia ettiği halde Ankara hükümetini zor duruma düşürmekten zevk alan Refet Bele de onayladı. Dipnot, İlhami Soysal, 150'likler, sayfa 57-58. Ali Fuat Cebesoy, Siyasi Hatıralar, cilt 2, sayfa 89-91-96, Refet'in tartışmaya karışmak istemediğini iddia ediyor. Hükümet yanlısı basının saldırısına uğrayınca milletvekiliğinden istifa etmiş ama daha sonra Rauf Orbay'ın ısrarıyla istifasını geri almıştı. Ferit Tek istifa etmek zorunda kaldı. Ne var ki bu muhalefet için felaketli bir zafer olmuştu. Çünkü yeni dahiliye vekili Recep Peker, Mustafa Kemal'in en otoriter destekleyicilerinden biriydi. Hilafetin kaldırılmasını izleyen birkaç hafta boyunca Mustafa Kemal pek ortalıkta görünmedi. Eski düzenin yıkılması ülkeyi şaşkınlığa uğratmıştı ama açıktan açığa baş kaldıranların sayısı çok azdı. Akdeniz kıyısındaki küçük Silifke kasabasında bir isyan yaşandı. Bursa'da ufak tefek olaylar çıktı. Halkı dinsiz hükümete karşı kışkırtmak isteyen yöredeki bir hoca idama mahkum edildi. Dipnot Seçil Akgün sayfa 224. Eğitimli önderler olmadıkça halk tepkisi etkisiz kalıyordu ve Ali Fuat'ın anılarında belirteceği gibi küçük eğitilmiş sınıf da kendi arasında bölünmüştü. Dipnot Siyasi Hatıralar cilt 2 sayfa 89. İstanbul'da yayınlanan muhalif gazeteler hükümeti destekleyenlerin arasında fesat ve rüşvetin yayıldığını söylüyor ve bunun suçunu halk fırkasının baskıcı yönetimine atıyordu. Rüşvet iddiaları ülkeyi terk eden Hristiyanların mallarının kapışılmasını ve buradan giden zengin Rum ve Ermenilerin hükümete yakın kişiler aracılığıyla kendi mallarına sahip çıkma çabalarını kapsamaktaydı. Savaşlarla yoksullaşan Türkiye yeni servetler yaratamıyordu. Ganimetlerin yani azınlıklar ve yabancılar tarafından yapılmış olan birikimlerin paylaşılması ise seçkin Türkler arasında kavgalara neden oluyordu. İstanbul gazetelerinin baskı sayısı pek yüksek sayılmazdı ve tirajı 15 binden fazla olanına pek rastlanmıyordu. Hükümetin yarı resmi yayın organı olan Ankara'daki Hakimiyeti Milliye gazetesi ise ancak 6 bin basıyordu. Dipnot Tunçay sayfa 232. Mustafa Kemal'in sadık destekçisi ve Halk Fırkası'nın radikal bir milletvekili olan Yunus Nadi Abalıoğlu, İstanbul'da 1924 Mayıs'ında Cumhuriyet Gazetesi'ni çıkarmaya başlayınca hükümetin İstanbul'da da sesi duyulmaya başladı. Bu gazete Mustafa Kemal'in aslında esin kaynağı daha insancıl olan reformlarını desteklerken, Türk milliyetçiliğinin otoriter ve bazen de yabancı düşmanı sesi haline geliyordu. Siyasal sorunlara Mustafa Kemal'in özel yaşamında ortaya çıkan bazı dramatik olaylar da eklendi. Avrupa'da bir verem kliniğine tedavi olması amacıyla gönderdiği Fikriye, Mustafa Kemal'in Latife ile evlendiğini duyar duymaz İstanbul'a dönmüştü. 6 Mart 1923'te hala İtilaf güçlerinin işgali altında bulunan İstanbul'daki Ankara hükümetinin temsilcisi Adnan Adıvar genç kadının Ankara'ya gelmesine bir sakınca olup olmadığını Gazi'ye sordu. Mustafa Kemal aynı gün öfkeli bir telgrafla yanıtladı. Fikriye kendisinden izin almadan dönmüştü. Gereksinimlerini karşılaması için ona yeterince para vermişti. İstanbul'da kalmalı ve bu davranışının nedenini açıklamalıydı. Durumu daha da sağlama almak için İzmit valisine, Fikriye Ankara'ya trenle gelmeye kalkıştığı takdirde onu durdurmasını bildirdi. Dipnot belli, Fikriye, sayfa 96-97. Adnan ile Mustafa Kemal'in karşılıklı telgraflarının ve İzmit'e gönderilen talimatın fotokopileri kitapta yer alıyor. Bundan sonraki 14 ay boyunca Fikriye İstanbul ve Gelibolu'da yaşadı. Mustafa Kemal'e ve hatta İsmet Paşa'ya bile Çankaya'ya ulaşmasına izin verilmesi için defalarca mektup yazdı. Nihayet 1924 Mayıs'ının sonunda fark edilmeden İstanbul'u terk ederek Ankara'ya doğru yola çıktı. 1 Haziran 1924'te açıklanan resmi öyküye göre bir gün önce Ankara garına ulaşan Fikriye, Mustafa Kemal'in Selanik'ten yakın arkadaşı ve uzak akrabası, dolayısıyla kendisinin de uzak akrabası olan Yarbay Fuat Bulca'yı ziyarete geldiğini söylemişti. Ama Fuat'ın evine gitmek yerine bindiği arabayı Çankaya'ya çevirtmiş, eve varınca Cumhurbaşkanı ve karısıyla görüşmek için ısrar etmişti. Bunun olanaksız olduğu kendisine bildirilince arabaya tekrar binmişti. Geri dönerken çantasından çıkardığı tabancayla kendisini vurmuştu. Mustafa Kemal genç kadını kurtarmak için kendi özel doktoru Refik Saydam'ı gönderdi. Ankara Hastanesi'ndeki cerraha Fikriye'yi kimsenin ziyaret etmemesi tembih edilmiş ve ilk tedavisi başarılı olursa gerekirse tedaviye İsviçre'de devam edileceği bildirilmişti. Ne var ki tedavi başarısız oldu. Hastaneye yattıktan bir hafta sonra Fikriye zatürreye yakalandı ve iki gün sonra da öldü. Dipnot. Adı geçen eser sayfa 102-103. Anılarında sürekli Atatürk'e saldıran Rıza Nur, Fikriye'nin intihar etmeyip öldürüldüğü söylentilerine yer veriyor. Cilt 3 sayfa 281-282. Fikriye'nin yeğeni Abbas Hayri Özdinçer'e göre babası Ali Enver, Fikriye'nin ağabeyi de aynı görüşteydi. Ayrıca Ali Enver kardeşinin verem olmadığını, yalnızca Atatürk'ün çevresinden uzaklaştırılmak için Avrupa'ya gönderildiğini de söylüyor. Aktüel dergisinin 16-22 Nisan 1998 tarihli 352. sayısında yayınlanan röportaj. Polisin olayı örtbas edip kişisel belgelerini ortadan kaldırmaya çabalaması benzer dedikoduların yayılmasına neden olmuştu. Ama böyle bir plan yapılmasının hiçbir anlamı yok. Mustafa Kemal'in izni olmadan hiç kimse Fikriye'yi vurmaya cesaret edemezdi. İzin vermek ise Mustafa Kemal'in karakterine uymadığı gibi anlamsızdı. Fikriye onun için bir tehdit unsuru değildi. Ayrıca Avrupa'dan dönünce Latife'nin zoruyla gönderilinceye dek Çankaya'daki köşkte kaldığı konusundaki söylentilerinde mantıklı bir tarafı yoktur. Adnan Adıvar ile Mustafa Kemal arasında 1923 Mart'ında geçen telgraf trafiği Mustafa Kemal'in Fikriye'yi bir daha görmeye niyeti olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Terk edilen eşlerin ve metreslerin trajedileri Türk insanının yaşamının ve edebiyatının bir parçasıydı. Ama bu gerçek bir de Gazi'nin yaşamını kolaylaştırmadı. Muhalifleri genç kadının ölümünü Mustafa Kemal'in ahlak gevşekliğine bağlarken Fikriye'nin kendisi unutulmuştu bile. Görevliler bu skandalın yayılmasını önlemek için ellerinden geleni yaptılar. İstanbul'da sivil polisler Fikriye'nin evini arayıp kişisel eşyalarını topladılar. Dipnot adı geçen eser sayfa 99. Herhangi bir açıklama yapılmadığı ve ortaya suçlayıcı kanıtlar çıkarılmadığı için konu yavaş yavaş unutuldu. Manevi kızı Sabiha Gökçen daha sonraları Atatürk'ün Fikriye'ye sevgi duyduğunu ve Latife'ye oranla daha iyi bir eş olabileceğini söyleyecekti. Dipnot adı geçen eser sayfa 105-108. Aslında her ikisi de Mustafa Kemal'in kadın arkadaşlarına acı vermek istemediğini ama kimsenin de yoluna çıkmasına izin vermeyeceğini anlayamamıştı. Fali Rıfkı Atay kadınların özgürlüğünden söz eder ve bu konuda çaba gösterirken Atatürk'ün doğal yapısına aykırı davrandığını denebilir ki harem eğilimindeydi sözleriyle dile getirecekti. Dipnot Atay Çankaya sayfa 410. Yıllar sonra bir dans pistinde onu yönlendirmek isteyen yabancı bir hanıma, "Madam, bir erkekle bir kadın beraber oldukları zaman idareyi erkeğe bırakmak en doğru harekettir," dediği söylenecekti. Dipnot belli. Fikriye, sayfa 109. Son derece mutsuz, hasta bir kadın olan Fikriye, Mustafa Kemal'in karakterini tanıyamamasının bedelini kendi canıyla ödedi. Latife de benzer bir hata yapacaktı ama bedeli bu kadar ağır olmayacaktı. Şubat'ın sonunda Ankara'ya dönerken Mustafa Kemal onu İzmir'de bırakmak istemişti. Latife bunu kesinlikle reddettiği gibi Çankaya'da kendisine destek olmaları için annesiyle babasını da yanına çağırdı. Muammer Uşşakizade bu fırsattan yararlanıp Türkiye'nin gereksinimleri için Hint Müslümanları tarafından toplanmış olan parayı elinde tutan Mustafa Kemal ile bir iş ortaklığı yapmaya niyetlendi. Mustafa Kemal daha akılcı bir davranışla bu paranın 250 bin lirasını Türkiye İş Bankası'nın kurulması için sermaye olarak kullandı ve böylece Türk girişimcilere yabancıların elindeki bankacılık alanını tanıttı. 26 Ağustos 1924'te kurulan bankanın başına İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne İzmir'de katılıp direniş hareketinin liderlerinden biri konumuna gelmeden önce bir banka memuru olan Celal Bayar getirildi. Dipnot Araz, Mustafa Kemal'le Bingün, sayfa 175, Ana Britannica, cilt 21, sayfa 324. Mustafa Kemal'in 6 aylık sessizliği Ağustos'un sonlarında bozuldu. 25 Ağustos'ta Ankara'da toplanan Türk Öğretmenler Birliği'nde yaptığı konuşmada ilkeleri yeniden sıraladı. Eğitim sistemi ekonomik yaşamda başarıyla rol alma yeteneğine sahip, özgür düşünen insanlar yaratmalıydı. Ulusal ahlak değerlerinin temelleri uygarlık ilkelerine dayanmalıydı. Dipnot AS'de cilt 2 sayfa 179. Bu konuşmadan sonra Latife ile birlikte uzun bir yolculuğa çıktı. 30 Ağustos'ta 2 yıl önce Yunan ordusunun yenilgiye uğratıldığı Dumlupınar'daki savaş meydanında bir anıtın temelini attı. Yaptığı uzun konuşmada zaferi nasıl kazandığını anlattı. Fevzi ve İsmet Paşaların hizmetlerinden övgüyle söz etti. Yunan atlarını geçen General Kemalettin Sami'nin ismini anımsattı. Ama onun üstü durumundaki 1. Ordu Komutanı Sakallı Nurettin Paşa'dan söz etmedi. Nurettin Paşa hak ettiği biçimde karanlığın içinde unutulmuştu. Sonra geleceğe döndü. Bütün uluslar uygarca işler yapabilme yeteneğine sahip oldukça varlıklarını sürdürebilirlerdi. Uygarlık alanında başarılı olmak ancak yenileşmeyle gerçekleşebilirdi. Yüzyıllar öncesine dayanan düşünme biçimleri ve eskiye özlem bir tarafa bırakılmalıydı. Bundan sonraki sözlerine özel yaşamındaki sorunları yansımış gibiydi. Aile yaşamının uygarlığın temeli olması gerektiğini açıkladı. Erkekler ve kadınlar doğal haklarına sahip olmalı ve aile içinde kendilerine düşen görevleri yerine getirmeliydiler. Ekonomik ilerleme için sürdürülen savaşın şu anda kutlanan zaferden daha önemli olduğu konusuna döndü. Bitirirken gençlere yaptığı çağrı, 1927'deki nutukun sonunu da önceden gösteriyordu. "Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz tesis ettik, onu illa ve idame edecek yani yükseltip sürdürecek sizsiniz." Dipnot adı geçen eser, sayfa 179-88. Temeli atılan anıt için yerel bir sanatçı elinde Türk bayrağı tutan bir kol heykeli yapmıştı. Bir top güllesinin açtığı çukura düştüğü halde topraktan yükselen elindeki bayrağı hala bırakmayan bir askeri görmüş olan Mustafa Kemal'in bu figürü seçtiği anlatılır. Daha mantıklı bir açıklama ise Dumlupınar anıtının insan figürünün heykel sanatında yansıtılması için ilk adımın atılmış olmasıdır. İslam dini insan figürünü yasakladığı için daha önceki anıtlar tepeye doğru incelen sütunlar biçiminde yapılmaktaydı. Yalnızca kolu görünen meçhul asker anıtı ise kısa bir süre sonra Mustafa Kemal'in ülkenin dört bir köşesini süslemeye başlayacak olan heykellerinin habercisiydi. Son yıllarda Mustafa Kemal'in bu çarpışmayı yönettiği tepeye daha görkemli bir anıt dikildi ve bayrak taşıyan meçhul asker heykeli artık adeta standartlaşan yeni Osmanlı mimarisi biçiminde büyük bir caminin hakim olduğu Dumlupınar köyünün dışına taşındı. Mustafa Kemal Dumlupınar'dan sonra Bursa'ya gitti. Eski padişahlar tarafından inşa ettirilmiş camilerle süslü bu tutucu kenti Osmanlı hanedanına saldırmak için seçti. Sahiciliği tartışmalı tarihsel öykülerden yararlanarak Osmanlı şehzadeleri arasındaki kavgalar nedeniyle kentin defalarca yıkılıp yıkıldığını, talan edildiğini ve son kuşak Osmanlıların milliyetçilerin arkasında isyana yol açarak Yunanlı işgalcilerin ülkeye girmesine izin verdiklerini anlattı. Artık şehrin zenginliğini gösterir işaretler pek kalmamıştı ama yeni cumhuriyete bir uygarlık merkezi olacak kaynaklara hala sahipti. Dipnot adı geçen eser sayfa 189-193. Gerçi kaçan Yunan askerleri yakıp yıkmadıkları için Bursa şanslı sayılırdı. Ama tıpkı diğer Anadolu şehirleri gibi yörede yaşayan Rum ve Ermenilerin gidişiyle ticaret yaşamı alt üst olmuştu. Mustafa Kemal Bursa'dan küçük liman kenti Mudanya'ya geçip kendisini Karadeniz sahiline götürecek olan Sultan II. Abdülhamit'in adını taşıyan Hamidiye kuru vazörüne bindi. Gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti ama Mustafa Kemal eski başkente ayak basmadı. 16 Eylül'de Trabzon'a ulaştı. Bu arada muhalefet toparlanmaya başlamıştı. Dumlupınar'daki anma törenine katılmış olan eski arkadaşı Ali Fuat, İzmir'e Karabekir ve Rauf ile buluşmaya gitmişti. Dipnot, Ali Fuat anılarında Karabekir'in düğününe katılmak için Rauf ile birlikte İzmir'e gittiklerini anlatıyor. Siyasi Hatıralar Cilt 2 sayfa 94-95. Üçü daha sonra İstanbul'da tekrar bir araya geldi. Büyük savaş sırasında İzmir valisi olan Rahmi ve İsmail Can Bolat adlı iki iddiatçı da onlara katıldı. Mustafa Kemal kendini onlardan uzak tuttuğu için her ikisi de siyaset yaşamının kenarında kalmıştı. Hepsi takip edildikleri ve mektuplarının açılıp okunduğu konusunda anlaştılar. Karabekir ile Ali Fuat bu koşullar altında ordu müfettişliği görevini daha fazla sürdüremeyeceklerine ve yapılması gerekenin despot hükümete karşı olan düşüncelerini mecliste ortaya koymak olduğuna karar verdiler. Cumhurbaşkanının kendileriyle halk fırkası arasına geçen siyasi mücadelede bağımsız bir hakem gibi davranması gerektiğini düşünüyorlardı. Dipnot, adı geçen eser sayfa 94-97. Ali Fuat Gazi'nin Bursa'da yaptığı konuşmanın bir bölümünün arkadaşlarıyla birlikte kendisinin de dikkatini çektiğini söylüyor. Yaptığımız inkılaplar Türkiye'nin asırlarca refahına, saadetine kafidir, yani yeterlidir. Bize düşen bunu takdir ederek muhafazası için çalışmaktır. Bu sözler bir bakıma Mustafa Kemal'in daha başka reformlar yapmayacağı anlamına geliyordu. Ne var ki konuşmanın resmi metninde sözleri, arkadaşlar inkılabımız Türkiye'nin asırlar için saadetini kafildir, yani garantisidir. Bize düşen onu idrak ve takdir ederek çalışmaktır olarak geçiyor. ASD Cilt 2 sayfa 193. Bu nedenle reform sürecinin bittiğini gösteren bir işaret yok. 16 Eylül'de Trabzon'da Halk Fırkası Kulübü'nde konuşan Mustafa Kemal ise tam da bu düşünceyi kesinlikle reddetti. Başvekilimiz muhterem İsmet Paşa Hazretleri'nin fiilen idare ve riyaset ettiği halk fırkasının reisi umumiliği benim için medarı iftihardır. Bir reisi cumhurun fırka reisliğiyle ciheti alakasını ikide bir tekrar edenler ve bütün cihan bilsin ki benim için bir taraflılık vardır. Cumhuriyet taraftarlığı, fikri ve içtimai inkılap taraftarlığı, halk fırkasının mefkûresi esas umdesi olan bu noktada yeni Türkiye camiasında bir ferdi hariç tasavvur etmek istemiyorum. Dipnot ASD Cilt 2 sayfa 195. Mustafa Kemal'in eski dostları hala üyesi oldukları halk fırkasının çoğunluğuna muhalefet ettikleri takdirde çoğunluğu oluşturanları kendi eliyle seçmiş olan ve denetleyen cumhurbaşkanıyla mücadele etmeleri gerekeceği konusunda böylece uyarılmış oldu. Trabzon'dan sonra Anadolu'ya ilk ayak bastığı kent olan Samsun'a geçti. Belediyede verilen resepsiyonda belediye başkanı Mustafa Kemal'in 1919 Mayıs'ında oturmuş olduğu koltuğu gururla sergiledi. Dipnot, adı geçen eser sayfa 199-200. Kutsal anı eşyalarının toplanması başlamıştı bile. Daha sonra öğretmenler toplantısındaki konuşmasında Mustafa Kemal meşhur sözlerini tekrarladı. Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlmin ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 202. Ortaçağ Avrupa'sında Scientia'nın olduğu gibi kullanılan geleneksel terimler verdiği mesajı biraz olsun yumuşatıyordu. İlim sözcüğü ilk kez din bilgisi kavramını tanımlamak üzere kullanıma girmişti. Kılavuz anlamında kullandığı mürşit ise bir Müslüman kardeşliğin lideri çağrışımı yapıyordu. Bu sözler daha Ankara Üniversitesi'nin ana binasının cephesinde taşa kazınmadan önce ödün vermeyen pozitivist mesaj açıkça görülüyordu. Yaşamın tek gerçek yol göstericisi bilimdir. Bu konuşma aynı zamanda Mustafa Kemal'in yabancı Müslümanlar konusundaki fikirlerini de ortaya çıkardı. Dünyada 300 milyondan fazla Müslüman olduğunu ve bu insanların başkalarının iradesi ve hor görüsü altında yaşadıklarını söyledi. Niçin? Çünkü aldıkları eğitim zincirlerini kırmaya yarayan insani nitelikleri onlara kazandırmamıştı. Eğitimleri ulusal değildi. Genç beyinleri paslandırıcı, uyuşturucu, hayali zevaitle doldurmaktan kaçınmanın da nedenli önemli olduğunu bu örnek çok iyi açıklıyordu. Kendisinden önce konuşan bir hocanın tek bir çekirdeği olan zeytinle içinde bir sürü çekirdek bulunan incir arasındaki ayetlerde geçen bir kıyaslamadan söz etmesine değinerek düşüncesini biraz daha vurguladı. Hoca zeytinin birliği, incirin ise çoğulculuğu simgelediğini açıklamıştı. Ama Mustafa Kemal'in bu konuyu açıklamasını istediği başka bir hoca bu sözleri açıklamanın yarım saat süreceğini söylemişti. Genç beyinleri böyle muammalarla yormanın anlamı var mıydı? Onlara yalın gerçekleri söylemek yeterliydi. Dipnot adı geçen eser sayfa 206-207. Anlatmak istedikleri açıkça anlaşılıyordu. Eski dini bilgilerin yeni çağda yararı olamazdı. Yabancı güçlerin yönetimi altında yaşayan Müslümanlara gelince bu durumda kaldıkları için yalnızca kendilerini suçlamaları gerekirdi. Samsun'dan sonra 1919 yılında çizdiği rotayı izledi. Havza'ya, Amasya'ya ve sonunda Erzurum'a gitti. Gerçi yolculuk planları yaparken Erzurum'u düşünmemişti. Ama şehir bir deprem geçirip kötü bir duruma düştüğünden hükümet yardımıyla ilgili güvence vermek için gitmeyi uygun gördü. Yine her yerde olduğu gibi yaptığı konuşmalarda en son değişiklikleri savundu. Milletin hakiki hakimiyetine, hakiki hürriyet ve istiklaline darbe vuran zevat ve müessesatı, zailenin yani işi bitmiş, içi geçmiş kişi ve kurumların yıkılmasıdır diyerek hilafetin ve saltanatın ortadan kaldırılmasının gerekli olduğunu açıkladı. Dipnot, adı geçen eser sayfa 211. İstiklal Savaşı sırasında Erzurum Muhafaza-i Mukaddesat Cemiyeti'nin beşiği olmuştu ve meclisteki muhalif ikinci grubun önde gelen üyelerinden Hüseyin Avni bu cemiyetin en önde gelen milletvekiliydi. Şimdi ise Mustafa Kemal kendi yaptıklarının Erzurum halkının da gerçek duygularını yansıttığını görerek mutlu olduğunu açıkladı. Bu iddiasına karşı çıkacak kimse yoktu. Gittiği her yerde ülkenin dört bir köşesini birbirine bağlamak için karayolu ve demiryolu yapmak gerektiğinden söz etti. Hiçbir yerde 1919 yılında beraber olduğu arkadaşlarından söz etmedi. Erzurum'da yaptığı konuşmada İsmet Paşa'nın İnönü Savaşları'ndaki başarısını överken Kazım Karabekir'in Ermenilere karşı kazandığı zafere değinmedi. Dipnot ASD Cilt 3 sayfa 95 ve 2. cilt sayfa 213. Karabekir bu konuda İsmet'e şikayet ediyor. Mumcu Editör Kazım Karabekir anlatıyor sayfa 128. Harabeye dönmüş doğu bölgelerini gezerken Latife hep yanındaydı. Öteki görevlilerin eşleri Samsun'dan gemiyle geri döndükleri halde o Mustafa Kemal'le birlikte gitmek için ısrar etmişti. Aslında talihsiz bir karar vermişti. Kocasının dostlarını kıskanıyordu. Erzurum'a giderlerken Tokat'ta Latife onu birlikte olduğu neşeli gruptan ayırıp yatmaya getirmek için ısrar edince herkesin önünde kavga ettiler. Erzurum'da verilen bir yemekte de kocasını yöre komutanının güzel karısına fazla yakınlık göstermekle suçlayınca yine kavga çıktı. Ertesi gün Mustafa Kemal yaveri Salih Bozok'la birlikte karısını arabayla Ankara'ya gönderdi ve Salih'e İsmet Paşa'ya iletilmek üzere mühürlü bir mektup verdi. Latife Hanım Ankara'ya tekadüm ederek bizden önce geliyor. Birlikte gezimizin sürmesini uygun görmedik. Çünkü iki senelik tecrübe beraber yaşamak mümkün olamayacağına kanaat hasıl ettirdi. Kararımdan kendisini haberdar ettim. Çok meyus ve mahzundur. Zat-ı Alinizin ve belki Fevzi Paşa Hazretlerinin barışmamız için delaletinizi rica edecektir. Kararım kesindir. Yalnız gerek kendisinin gerek ailesinin şeref ve haysiyetini rencide etmek istemiyorum. Kendisine ve ailesine hürmetimi ve hakiki dostluğumu muhafaza edeceğim. Ayrılmamızın biçimini Ankara'da kararlaştırırız. Sükunetle İzmir'e gitmeye muvafakatini temin lazımdır. Dipnot Araz Mustafa Kemal'le Bingün sayfa 177-183, Bozok sayfa 220-223. Salih Bozok yola çıkmadan önce Mustafa Kemal'in yakın arkadaşı Kılıç Ali'den fikrini değiştirdiği takdirde bunu şifreli olarak kendisine bildirmesini istedi. Eğer fikrini değiştirirse Kılıç Ali sağlığı yerinde diye bir telgraf çekecek yoksa hastalığı devam ediyor mesajını gönderecekti. Latife ilk durak olan Erzincan'dan Mustafa Kemal'e yakarı dolu bir mektup yazdı. Araba Kayseri'ye varınca Salih Bozok'a Mustafa Kemal'in yolculuğu kesip kendisini beklemelerini bildiren emri ulaştırıldı. Salih Kılıç Ali ile temasa geçerek hastanın gerçekten iyileştiğini öğrendi. Sevinçten havalara uçan Latife Mustafa Kemal'i karşılamak üzere Kayseri'nin 80 kilometre doğusuna gitti. Mustafa Kemal Salih'e İsmet Paşa'ya yazılan mektubu yırtmasını söyledi. Sonra fikrini değiştirip parçalarını saklamasını istedi. Anlaşılan Latife tümüyle bağışlanmamış yalnızca bir şans tanınmıştı. Eski dostlarının önderliğindeki muhalefet ile mücadelesi tam başlamak üzereyken Latife ile mütareke yapmayı yeğlemişti.